Asrı Aşan Yalan, 1915.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan tüm dinleyicilerimize selamlar. Ben Mehmet Kancı. Asrı Aşan Yalan 1915 programının 6. bölümüyle sizlerle beraberiz. 18. yüzyıldan başlayan Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki gelişmeleri ele aldığımız tarihteki yolculuğumuzda 19. yüzyılın son çeyreğine geldik. Rus çariçesi Büyük Katerina'nın Doğu Sorunu adı altında Osmanlı Devleti'ne karşı yürürlüğe koyduğu ve Avrupa'daki diğer hanedanların da desteğini alan plan ilerlemekte. 1770'te Mora Yarımadası'nda Orlov isyanıyla başlayan süreç, 1878'de nihayete eren Osmanlı-Rus Savaşı'yla yeni bir aşamaya ulaşmıştı. Balkanlar ve Kafkaslar'da büyük miktarda topraklar Osmanlı Devleti'nden koparılırken, 1829'da bağımsızlıklarını ilan eden Yunanlara, Bulgarlar, Karadağlar ve diğer Balkan devletleri de katılmıştı. Bu esnada endüstri devrimi de hızlanmış, Avrupa devletleri Orta Asya, Güney Asya, Latin Amerika ve Afrika'yı sömürmek için yarışa girmişlerdi. Osmanlı Devleti'nin hakimiyetindeki Anadolu, Arap Yarımadası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, endüstri devrimiyle ekonomik pazarlarını genişletmek isteyen Avrupa devletleri için ham madde yönünden daha da çekici kaynaklar haline gelmişlerdi. Keza sevgili dinleyiciler, Osmanlı hakimiyetindeki Doğu Akdeniz ve Ege limanlarıyla adalarda ticaret yollarını kontrol etmek isteyen emperyal güçlerin gözdesi durumundaydı. Birliğini geç sağlayan Alman İmparatorluğu, ham madde kaynakları için sömürge elde etmekte de geç kalmış, Osmanlı coğrafyasındaki azınlıkları kışkırtarak nüfuz alanını genişletme konusunda da İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa'nın gerisine düşmüştü. 5. bölümün sonunda işaret ettiğimiz üzere Alman İmparatorluğu bu açığını kapatmak için 1877-1878 yıllarındaki Osmanlı-Rus Savaşı'nı bir fırsat olarak gördü. Barış sağlayıcı bir güç rolüyle ortaya çıkarak barış anlaşmasına Berlin'de ev sahipliği yaparken anlaşmaya koyduğu 61. madde aracılığıyla Anadolu'da bir Ermeni sorununun ortaya çıkmasını sağladı. Ancak ilerleyen yıllarda değişen dengeler, Ermeni azınlığı Rusya ve Fransa açısından daha kullanışlı hale getirecekti. Türk ve Müslüman kimliğini gerek Balkanlardan gerek Kafkaslardan silmek için 1770'te atılan ilk adımlar, 1876'dan itibaren hız kazandı. Sırada Türk ve Müslüman sivillerin Trakya'dan tamamen sürülmesi vardı ama bunun için 1912 ve 1913 yıllarındaki Balkan Savaşları'nın beklenmesi gerekecekti. Çünkü Berlin Anlaşması'yla gündeme getirilen Ermeni sorunuyla beraber sırada Osmanlı Devleti'nin sınanacağı bir başka süreç başlatılmaktaydı. İşte sevgili dinleyiciler, Berlin Anlaşması'nın mürekkebi kurumadan yaklaşık bir asır sürecek Ermeni terör örgütlerinin terör ve suikast döneminin perdesi açılmaktaydı. Nitekim ilk kurulan örgütün Van'da olması da bir tesadüf değildi. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Osmanlı ordusunun arkadan vurulacağı ilk yer yine Van olacaktı. Sevkaç Kazmeker Putiyun, yani Karahat Cemiyeti 1878'de Van'da, Paştban Hayre Niyaz Vatan Savunucuları Örgütü 1881'de Erzurum'da, Armenekan Partisi ise 1885'te yine Van'da kurulacaktı. Terörü bir mücadele biçimi olarak belirlemiş bu yapılar, yalnızca bulundukları bölgedeki Türk ve Müslümanları hedef almıyordu. Osmanlı Devleti ile işbirliği yapan, eylemlerini finanse etmekten imtina eden Ermenilere de suikast düzenliyorlardı. Ancak bu terör sürecinin esas ivme kazanacağı dönem, Hınçak ve Taşnak komitelerinin ortaya çıkışıyla başlayacaktı. Hınçak ve Taşnak komitelerinin eylem metotları yıllar sonra Asala, Ermeni devrimci komandoları ve PKK gibi terör örgütlerine de ilham kaynağı olacaktı. Karaağaç Cemiyeti'nden başlayarak sevgili dinleyiciler, tüm bu terör örgütlerinin ortak bir noktası daha bulunmaktaydı. Bunların tamamı Rusya, İsviçre ya da Fransa topraklarından yönetilmekte ve finanse edilmekteydi. Hatta Taşnak ve Hınçak komitelerinin yönetimlerini oluşturanların neredeyse tamamı Anadolu'yu hiç görmemiş, genellikle Avrupa'da eğitim görmeye gitmiş Rusya doğumlu Ermenilerdi. Nitekim sevgili dinleyiciler, Berlin Anlaşması'nın ürünü olarak ortaya çıkan İhtilalci Hınçak Partisi, 1887 yılının Ağustos ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde kuruldu. Büyükelçi Bilal Şimşir'in Şehit Diplomatlarımız adlı eserinin birinci cildinden bakalım şimdi ayrıntılara. Bu örgütü kuranlar Rusya'dan Paris'e üniversite eğitimi için gönderilmiş 20'li yaşlarındaki öğrencilerdi. Bu gençler Osmanlı İmparatorluğu'na hiç ayak basmamışlardı ama Osmanlı Ermenilerini kurtarmak için böyle bir örgüt kurmuşlardı. Yine Büyükelçi Şimşir'e göre Hınçak Partisi'nin kurucuları Rusya'daki Çarlık Alehtarı devrimci çevrelerle yakın ilişki içindeydiler. Rus Marksizminin babası olarak kabul edilen Georgi Pelekanov ve 1878'de St. Petersburg valisi Fyodor Terepov'a suikast düzenleyen Vera Ivanova Zasulich'ten ilham almaktaydılar. Hınçak Partisi terörü de mücadelesinde bir yöntem olarak programına dahil etmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından milletvekili olarak görev yapmış olan Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Esat Uras'ın Hınçak Komitesi siyasi programının 4. bölümünden yaptığı çeviride terörün nasıl uygulanacağına dair ifadeler şu şekilde yer almaktadır. Yakın maksada vüsulün yegane çaresi ihtilal, yani cebri surette Türkiye Ermenistan'ındaki umumi teşekkülü altüst etmek, değiştirmek, halka umumi isyan yoluyla Türk hükümetine karşı harp açtırmaktır. Buradaki Türkiye Ermenistan'ı ifadesini orijinal kaynaktan çeviri olduğu için kullandığımızı belirtelim. Çünkü Ermenilerin tarih boyunca Anadolu'nun hiçbir yerleşim alanında çoğunluğu oluşturmadıkları tarihi bir gerçektir. Evet sevgili dinleyiciler, biz tarihteki yolculuğumuza devam edelim ve gelelim Ermeni İhtilalci Federasyonu, Türkçe'de yaygın ismiyle Taşnak Sütyunu. Taşnak Komitesi 1890 yılında bugünkü Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te kuruldu. Hınçak Komitesi ile aralarındaki en büyük fark, Avrupa merkezli Hınçak üyeleri sosyalist devrimci fikirlerden etkilenirken, Taşnak üyeleri radikal milliyetçi görüşlere sahiptirler. Ancak her iki grupta Osmanlı Devleti'ne ve Anadolu'daki Türk ve Müslümanlara karşı terör yöntemlerini kullanma zemininde birleşiyorlardı. Taşnakların 1892 yılında yayımladıkları programlarında benimsedikleri mücadele yolları olarak şunlar sıralanmaktaydı. Bir, çeteler kurmak ve onların eylemlerini planlamak. 2. Her yola başvurarak halkın moralini ve ihtilalci faaliyetleri arttırmak. 3. Halkı silahlandırmak. Tabi buradaki halkı derken Ermenileri silahlandırmaktan bahsedildiğinin altını çizelim. 4. İhtilal komiteleri kurup aralarında sıkı bağlar kurmak. 5. İnsan ve silah nakli için ulaştırmayı temin etmek. 6. Kavgayı teşvik etmek. 7. Hükümet kurumlarını yağmalamak ve harap etmek. 8. Hükümet yetkililerini, örgüt tarafından hain olarak görülenleri terörle yıldırmak. Görüldüğü üzere taşnaklar yalnızca terörün tohumlarını atmakla yetinmiyor, Osmanlı topraklarında iç savaş çıkarmanın da hazırlıklarını 1890'lı yıllardan itibaren yapmaya başlıyorlardı. Burada bir parantez açalım sevgili dinleyiciler. Taşnakları ve Hınçakları doğdukları topraklarda bırakıp 1821 Yunan isyanı sırasında Rumların hareketlendiği Kıbrıs Adası'na gidelim. Adanın 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından İngiliz idaresine terk edilmesi, Enosis yanlısı yani Kıbrıs'ın Yunan anakarasıyla birleşmesi peşindeki Rumlar için yeni bir ümit yaratmıştı. Amaçları İngiliz Yüksek Komiserliğini baskı altına alarak Girit Adası'nda olduğu gibi önce bir meclis kurmak, ardından bu meclisten çıkaracakları bir kararla Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakının yasal zeminini hazırlamaktı. 1879 yılı sonunda Başpiskopos Sofronius, 54 imzalı bir muhtırayı adadaki İngiltere Yüksek Komiseri Sir Robert Bitwell'a sundu. Amaç Kıbrıs'ta kurulacak danışma meclisi oluşturulurken Türk toplumunu etkisiz bir azınlık pozisyonuna düşürmekti. Bu esnada Yunanistan Osmanlı Devleti'ne yeni bir saldırı hazırlığı yapıyordu ve Kıbrıs'tan Rumlar 7 Aralık 1880'de bu savaşa katılmak için gönüllü olarak Yunanistan'a gidiyorlardı. İngiltere kontrolündeki topraklarda bu saldırgan faaliyetlere göz yumulması bazı İngiliz siyasetçiler ve tarihçiler arasında bile hayret uyandırmaktaydı. Müftü Ali Efendi ve Başkadı Mustafa Fevzi Efendi'nin harekete geçirdiği Türk toplumunun verdiği muhtıra üzerine 18 Mayıs 1881'de İngiltere Bakanlar Kurulu şu kararı almak mecburiyetinde kaldı. İngiltere'nin barış halinde bulunduğu bir ülkeye karşı Kıbrıs'ta düşmanlık gösterileri yapılmasını yasaklıyor ve adadan bir başka ülke ordusuna gönüllü yazılmayı da Yüksek Komiser'in iznine bırakıyoruz. Yani aziz dinleyiciler, Osmanlı bir yandan Anadolu'da Hınçak ve Taşnak komiteleriyle terör kıskacına alınırken, bir yandan da Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs Adası tamamen Yunanistan'ın kontrolüne verilerek kuşatılmaya çalışılıyordu. Bu kuşatmayla beraber Kıbrıs'taki Türk varlığının yok edilmesi için, Doğu Anadolu'da ise Türklerin göçe zorlanarak terör ve yıldırma hareketlerinin başlamasına yönelik son hazırlıklar yapılmaktaydı. 1890 yılı Anadolu'da ve İstanbul'da terörün başlangıcı olarak tarihe geçiyordu. 1890'da Gerçek Yan adlı bir Ermeninin Erzurum'da Taşnaklar tarafından öldürülmesi ilk provokasyondu. Ortodoks Ermeni toplumu cinayet nedeniyle Erzurum'daki Türklere karşı kışkırtılırken ilginç bir gelişme yaşandı. Katolik Ermenilerin Taşnakların terör girişimlerini önlemek için yaptıkları ihbar neticesinde 20 Haziran 1890 günü Osmanlı güvenlik güçleri bir kilisede ve Sansaryan Okulu'nda silah araması yaptı. Bu arama sırasında Taşnakların Türk askeri kiliseye ayak basamaz diyerek başlattığı kışkırtma kitlesel çatışmaya dönüştü. Ateş açan Ermeniler iki askeri şehit etti. Sivillerden de yaşamını yitirenler oldu. Askerlerin üzerine ateş açanlar tutuklanarak mahkemeye sevk edildi. Ancak Berlin Anlaşması'nın 61. maddesiyle Ermeniler başta olmak üzere Doğu Anadolu'daki gayrimüslim toplulukların hamisi pozisyonuna gelen Avrupa devletleri devreye girerek suçluların serbest bırakılmalarını sağladılar. Bu olaydan sonra artık Ermeni terör eylemlerinin önünü almak mümkün olmayacağı gibi bu olayların tertipçileri ve uygulayıcılarına ceza vermek de imkansız bir hal alacaktı. Avrupa başkentleri en aleni Ermeni terör eylemlerinin failleri için kalkan görevi görmeye başlamışlardı. Taşnak ve Hınçak komiteleri arasında artık bir eylem yarışı, bir terör rekabeti başlamıştı. Her iki örgüt kendilerini kollayan, finanse eden ve silah temin eden Avrupa başkentlerine yaranmak için daha büyük eylemlerin arayışı içindeydiler. 1890'lı yıllar Anadolu şehir ve kasabalarıyla İstanbul'un birbiri ardına terör eylemleri ve ayaklanmalara sahne olacağı bir dönem olarak tarihe geçiyordu. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin bu haftalık sonuna geldiğimiz için 6. bölümü burada noktalıyoruz. 7. bölümde bu isyan ve terör hareketlerini ayrıntılarıyla sizlere aktaracağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına siz dinleyicilerimize güzel bir hafta dilerim.
Asrı Aşan Yalan 1915.